Ekonomi, ekoloji.
Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Tabii biz programımızın başlığı itibariyle genellikle ekonomi ve ekolojiyi kesen konuları ele almaya gayret ediyoruz. Ama bugün tabii dün yaşanan çok ciddi olay sebebiyle bu girizgahı yaparak başlamak istedim bu hafta. Fransa'da tam bir kara çarşamba yaşandı dün. Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırıda 12 kişi katledildi. Ağır yaralılar var. Onların durumu kritik bir şekilde devam ediyor. Bütün dünyada tabii inanılmaz bir tepki. Gerek siyasilerden gerek pek çok sivil toplum kuruluşundan ve tabii en önemlisi pek çok gazeteci örgütünden ve insan hakları örgütü tarafından bu Paris'te yaşananlar saldırı kınandı. Ve bu saldırıyla ilgili özellikle sınır tanımayan gazeteciler örgütünün yaptığı açıklama önemli. Editörlere ağır silahlarla yapılan böylesi bir saldırı Irak'ta, Somali'de, Pakistan'da gördüğümüz türden bir şiddet. Fransa'da böyle bir dehşet yaşanmasını bekler misiniz? Ama işte kabus gerçek oldu. Bu terörist saldırı ülke tarihimize kara bir gün olarak yazılmıştır diyor ki dün de zaten Fransa lideri Hollande kalbimizden vurulduk diye açıklamasında bahsetti konudan. Dolayısıyla son derece üzücü, son derece işte arka planında neler var herhalde zaman içerisinde öğreneceğiz, göreceğiz. Ama etkileri sadece Fransa'da değil, bütün Avrupa çapında, yani bütün dünyada vicdan sahibi bu tür olayların etkilerinin nerelere varabileceğini tahmin edebilecek herkes tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı bu olaylar. Tabii şimdi bütün dünyanın bu şekilde gözünü diktiği, gelişmeleri an be an izlediği bir ortamda başka şeyler konuşmak biraz zor oluyor ama tabii bizim de kendimize ait gündemlerimiz var. Burada da işleyen bir takım süreçler var. Özellikle tabii yine çevre meseleleriyle ilgili. Özellikle geçen yılın son günleri itibariyle daha fazla gündemde medyada yer almaya başladı. Bu İztuzu plajına iş makinalarıyla girilmesi meselesi. Konuyla ilgili hala daha işte orada bir nöbet tutuluyor İztuzu plajında. Burası tabii dünya çapında önemli ve caretta kaplumbağalarının Türkiye'de yumurtladığı 21 noktadan birisi ve en iyi aslında korunanından birisi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde. Geçen yılın ortalarında Ortaca Belediyesi bu bir ihale açtı ama bu ihalenin de aslında çok şaibeli olduğuyla ilgili pek çok şey de söyleniyor. Ve Dalçev diye bir şirkete verdi. İngiliz ortaklı özel bir şirkete verildi burası. Daha önce Ortaca Belediyesi tarafından işletiliyordu burası ve pek çok spekülasyon tabii medyada yer almaya başladı bununla ilgili ve Ortaca Belediyesi iki defa bu ihalenin yürütmesinin durdurulmasıyla ihalenin iptaliyle ilgili dava açtı. Mahkemede ihalenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi bu açılan iki davayla da ilgili olarak, fakat daha sonrasında yani bu idari süreçler, hukuki süreçler devam ederken bu yeni bir kararla yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildi. Yani bu Haziran'dan beri süregelen bir süreç bu ve en son 22 Aralık'ta böyle bir karar çıktı ve İztuzu plajının işletme hakkını alan Dalçev'de 28 Aralık gecesi tesisleri devralmaya geldi ve tabii bu sırada işte orada bir takım yani bu tabii hem bölge halkı tarafından çok ciddi tepkiye sebep oldu. Hem de burada biraz gerginlik yaşandı ve ondan sonra da burada bir nöbet süreci başladı. Aslında biz bu konuyla ilgili ben şimdi tabii çok özet geçtim. Serkan İztuzu'ndaydı. Onu bağlayacağız birazdan yayına. Sen neler söylemek istersin Barış?
Vallahi ben de bir iki dakika gecikmeyle girdim şeye. Charlie Hebdo, ben biraz şeydeyim yani, gerçekten
şoktasın,
şoktayım
hala,
çünkü Fransa'da bulunduğum dönemde okuduğum bir dergiydi. Bir mizah dergisiydi, her hafta beklenen. Yani burada nasıl Leman'ı Perşembe Cuma günü bekliyorsak, orada Çarşamba günleri Charlie Hebdo'yu beklerdik. Tabii o zaman yani 12 sene önce, yani daha bu Hazreti Muhammed'le ilgili karikatürler, İslam karşıtı olduğu söylenen durumlar yoktu. Yani biz daha basit, o günün bir mizah dergisi nasılsa, evet, tam politik bir şeyin olduğunu tabii ki biliyor ve anlıyorduk. Yani Fransa'nın siyasal, kültürel, dini ve sosyal hayatına dair ciddi kara mizah yapan, yani ciddi sert eleştirilerde bulunan bir dergiydi. Ama yani bizim, benim duygusal bir bağım vardı, yoksa şey değil, öyle çok büyük şeyler aldığım bir şey değil, bir dergi değildi. Ama hatta Leman'la ortak bir sayı yapmışlardı.
Evet.
2002 yılında Türkiye'ye geldi. Yani sevinmiştim yani. Ki hem bulunduğun, iki yaşadığın yerin bir araya gelmesi, mizahçıların bir araya gelmesi beni etkilemişti. O sayıyı hala saklıyorum. Durmadıysa evde bir yerlerde var.
Evet.
Tabii barbarca, hunharca bir saldırı. Yani çok boyutu var dediğin gibi. Yani düşünce özgürlüğü, İslam.
Evet.
Açıklayan işte çizgiler, karikatür. Yani o kadar çok şey var ki.
Evet.
Duygu, mizah. Hepsi iç içe girmiş, tartışmalar iç içe girmiş. Batıcılık, İslamcılık, oryantalizm,
evet,
İslamofobi.
Bir de tabii bu şey de enteresan oldu. Yani bu saldırının ardından yapılan tartışmalar hemen işte Avrupa'da İslamofobiyi güçlendirecek. Yani şimdi daha 12 tane insan ölmüş, daha yani çok taze, hemen bu tartışmaları yapmak çok doğru gibi gelmiyor.
Kesinlikle
bana.
Kesinlikle yani onların yani anısı için, en azından o
en
insanın
azından
anısı için.
Evet.
Tabii kim yaptı, nasıl yaptı ortaya yavaş yavaş çıkıyor.
Çıkıyor. Evet.
Çıktıkça daha kötü şeyler de çıkıyor. Yani olanların en kötüsü olabiliyor. Fransız vatandaşı, iki Cezayir kökenli insan.
Evet, bir tanesi teslim olmuş. Üç kişiden bir tanesi teslim olmuş.
Ama o şey değilmiş galiba, bir genç liseli çocuk, o olmadığını söylemiş. Çocuğu dersteyim demiş ama hala aranıyor diye ben biliyorum.
Yani bütün Avrupa teyakkuzda.
Yani muhakkak şeydir olacak ama.
Evet, yakalanmamaları gibi bir durum söz konusu.
Ya zaten yakalanması, şüpheler giderek
olamaz,
büyür yani. O zaman
değil de,
o komple teorileri daha çok alevlenir.
Evet, evet, aslında tabii Fransa'da bu tabii çok ciddi, çok büyük bir saldırı. Ama buna gelene kadar aslında Fransa'da son dönemde çok fazla sayıda bu tarz terör saldırısının engellendiği söyleniyor. Tabii ne derece doğru, bu kadar saldırı engellenebildi, bu niye engellenemedi? Tabii bu kendi içindeki belki zafiyetleri, güvenlik meselesini, Avrupa'da pek çok konuyu yeniden tartıştıracak, yeniden gündeme getirecek bir konu. Ama tabii öte yandan da işin şöyle bir boyutu da var. Öldürülen karikatüristler, dergi çalışanlarının yaş gruplarına baktığınız zaman 36 yaşından 80 yaşına kadar
80 yaşında,
olan ve dolayısıyla siz bu anlamda, yani bu karikatürist, mizahçı anlamında birkaç jenerasyonu birden yok etmiş oldunuz. Bu yani işin böyle bir boyutu da, böyle bir tarafı da var.
Yani Türkiye'de bir gazeteye veya bir mizah kurumuna girilip 12 kişinin öldürülmesi akıl alabilecek bir şey mi? Yani tabii
tabii 90'larda Türkiye'de de
evet, Özgür Gündem'in bombalanması,
gazetecilere zaten Türkiye'de medyada tehdit her dönem vakiydi. Ama tabii bu çok ciddi, çok sarsıcı bir gelişme olarak şu
anda. Yani basit bir terörist saldırı, şimdi şeyler de, kavramlar da karıştı. Yani bu hunharca, planlı, programlı, yani isim sorarak gitmişler yani kim,
evet,
ne kadar
kesinlikle.
Yani şey.
Kesinlikle, çok planlı.
İnsanın canını acıtacak detaylar yani şey değil.
Çok.
Yani terörizm her kötüsü kötü ama işte isimlerini görüyoruz, yüzlerini görüyoruz. Artık bir de sosyal medyada şeyler, insanlar paylaşıyor şeyleri.
Evet.
Vurulma anı, polisin vurulma anı, işte baskın anı. Mutlaka daha farklı görüntüler de vardır. Yani bunları, evet, görmek yani bir reality show gibi bir yandan. Çok acı. İnsan bir de kendini şey istiyor, zavallı hissediyor yani.
Çaresiz.
Çaresiz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Orada öyle, işte televizyondan izliyorsunuz, sosyal medyadan izliyorsunuz. Arkada büyük dalgalar, büyük makro şeyler de var. Süreçler de var. Ama insanların hayatı da var. Sokağa, evet, çıkanlar var ondan sonra. Sahiplenenler var. Aşırı sağ işte güçlenmesi, işte ekonomik kriz. Yani o kadar iç içe ki. Çok, evet. İnsan kendini gerçekten güçsüz ve, evet, maalesef, evet, zavallı hissediyor.
Şimdi geçen gün Davos 21 Ocak'ta başlayacak Davos Dünya Ekonomik Forumu. Tabii her yıl oraya dünyanın pek çok yerinden önemli CEO'lar geliyor. Ekonomiye yön veren insanlar ve bu sene 300 civarında siyasetçi bekleniyor ve çok üst düzeyde bekleniyor. Yani devlet başkanı, başbakan, bakanlar seviyesinde. Mesela oradaki bu sene tartışılacak en önemli konulardan bir tanesi, özellikle Avrupa'da temsili demokrasinin zayıflamasıyla milliyetçiliğin ve Avrupa'daki sağ partilerin güçlenmesi meseleleri mesela çok ana gündem maddeleri olarak ön plana çıkıyor. Son birkaç yıldır mesela iklim değişikliği meselesi de pek çok oturumda tartışılıyor. Tabii bunun da tabii pek çok insani boyutu var. Yani bu tarz zirvelerde bu konuların konuşulması önemli ama bu Avrupa'da yükselen milliyetçilik dalgası mesela şimdi bu Davos zirvesinde nasıl ele alınacak, bu gelişmenin, bu yaşanan saldırının arkasında bunları takip etmek lazım.
Evet.
Yani insanların algılayışı, farklı kültürlerden, farklı toplumlardan insanlar gelecek, onların tepkileri nasıl olacak mesela, çok yani üst düzey bir kitle olduğu için özellikle merak uyandırıcı.
Evet, yani demokrasi temel sorun, bir de bir arada nasıl yaşayacağız? Farklı dinler, farklı kültürler, farklı düşünceler, evet, farklı akımlar bir arada nasıl yaşayacak?
Nasıl tahammül edecek?
Nasıl tahammül edeceğiz? İşte her şey olayda diyoruz ki bir daha olmayacak, bu son olsun. Bir daha asla diyoruz.
Evet.
Tekrar olmayacakmış gibi geliyor ama her seferinde daha kötü bir dalga, daha kötü bir dalga geliyor. 2015'te son programda iyi dileklerle kapattık ama dünya için pek iyi şey açılmadı.
Evet. İstersen bir ara verelim. Aradan sonra Serkan da hazır olacak. Bize İztuzun'daki gelişmeleri bildirecek.
Yeah.
94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programında dün Fransa'da yaşanan önemli bu saldırıyı, katliamı konuştuk. Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Biraz bundan bahsettik ve tabii biraz kendi içimizdeki Türkiye'deki gündemlere de değinmek istedik. Biraz bu İztuzu plajında yaşananlardan ben biraz bahsettim ama tabii esas Serkan orada. Serkan Ocak oradaydı. Yerinde inceledi meseleyi, ne olup ne bittiğini. Bu arada arada da John Lennon'dan Imagine adlı şarkıyı dinledik. Serkan, hatta mısın?
Merhaba. Merhabalar.
Merhabalar.
Henüz daha havalarındayım. Dinliyorum. Yayını takip ediyorum bir yandan.
Evet. Şimdi tabii biz biraz böyle konudan konuya atlayarak konuştuk ama ben biraz bu Haziran ayı itibariyle İztuzu plajı ile ilgili ne gibi gelişmeler olmuştu çok kısa bahsettim. Bir ihale açılmıştı bu plajın işletme hakkı ile ilgili. Fakat daha sonra bu ihalenin iptali ile ilgili Ortaca Belediyesi'nin açtığı davalar durdurma kararı çıkmıştı. Fakat sonra tekrardan bu durdurma kararının reddi ile ilgili bir karar çıktı ve plaj bu Dalçev denen şirkete bırakıldı ve onlar da bu karar çıkar çıkmaz oraya böyle iş makinalarıyla filan böyle yani insanların gözü gibi baktığı plaja böyle hunharca bir giriş yaptı. Ve orada da işte yılbaşı üzerinden beri bir nöbet bekliyor bölge halkı.
29 Aralık gecesinden itibaren.
Evet. Sen neler gördün, izlenimlerin neler?
Özetledin. Aslında durum bir hayli karışık ama herkesin anlayacağı gibi bir özetlersek en genel özeti de şu: 15 yıldır İztuzu sahilini, ki hemen bir parantez açayım, burası 2008, 2011 ve 2014 yıllarında işte The Times gibi çok önemli kuruluşlar tarafından dünyanın en iyi plajları, açık alanları arasında sayıldı. Daha 2014 yılı içerisinde de yine bir kuruluş dünyanın en iyi 2000 en iyi 10 plajı arasında saydı burayı. Böylesi önemli bir yer. 15 yıldır özel oranın belediyesi tarafından işletiliyordu. Ve artık özel bir şirkete devredilmek isteniyor. Aslında tüm hikaye bu. Evet. Ve yerel halk da özel bir işletmeye devredilmesine, bir şirkete devredilmesine razı değil. Ve girdikleri günden itibaren de orada nöbet tutuyor. İşin hukuki kısmı gerçekten çok karışık. Çünkü yürüyen 8 tane dava var. Bir tanesini sen anlattın. Doğru. Yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Kaldırıldığı gün ellerine kararı aldıkları an akşamüstü aldılar. Ve 29 Aralık gece 23.30'da sahile adeta bir çıkarma yaptılar. 15 kişilik bir ekiple işte girilmemesi gereken o kumuyla ünlü İstuzu sahiline araçlarla girdiler. 4,5 kilometrelik sahili araçlarla geçmek istediler ama kuma saplandı araçları. İşte jeneratör götürmek istediler. Oradaki bir takım hemen devir teslimi anında yapmak istediler. Yani insanın aklına şu soru geliyor. Niye bir gece yarısı gidiliyor? Niye girilmemesi gereken yere kum? Aslında bu sorular daha ilk hamle özel bir şirketin oraya girmesi durumunda neye yol açılabileceğini aslında bize çok
net gösteriyor.
Sadece oradaki yani gece yarısı bir operasyonu araçla girilmesi, çünkü oraya araçla girilmesi yasak, gece 8'den sonra, akşam 8'den sonra zaten bariyerlerle kapatılıyor plajın her iki tarafı. Oraya girmek yasak. Yani daha dakika bir gol bir oluyor ve yasak olan bir şey yapılıyor.
Evet.
Zaten insanlar da bunu bildiği için, bir güvensizlik durumu olduğu için, yani bu hukuki süreci bir yana bırakalım. Ki burada da aslında haklı. Senin bahsettiğin konunun dışında bir de şirketler arası işte imzalanan bir takım protokoller var. O protokollerin usulsüzlüğüne yönelik de iki dava açılmıştı. Yürütme durdurulma kabul edilmedi ancak
ihalenin usulsüzlüğü ile ilgili değil mi?
Evet. Orada ihale ile ilgili var. Devir teslim ile ilgili açılan ihaleler var. Bu protokolle ilgili açılan davaya da aslında ihtiyacı tedbir kararı verildi. Bu karar hala geçerli. İl Özel İdaresi'ne ve ilgili şirketlere tebliğ edildi. Hayır, bize mahkemeden öyle bir tebligat gelmedi gerekçesiyle onu yok saydılar. aslında şu anda orada duran bir durum var.
Evet.
Valinin talimatıyla jandarma bekliyor ve kimseyi o alana sokmuyor. Yani böyle bir tarafsız bölge gibi ilan edilmiş durumda şu anda orası. Sebebi de bu. Hukuki sürecin bitmesi bekleniyor. Nihayetinde de kuvvetle muhtemel bu hukuki sürecin tamamlanması aslında beklenecek. İnsanların temenni, orada bekleme amaçları yine bir gece yarısı operasyonuyla yeniden şirket buraya girmesin, sahipsiz bırakmayalım derdiyle. Bekleyenlerin talebi şu, bize net bir açıklama yapılsın bakanlık tarafından ve buraya girilmeyeceğini ya da bu protokollerin gözden geçirileceğine dair bir açıklama bekliyor. Yani içlerine su serpecek bir açıklama bekliyor. Çünkü hakikaten dün, bütün günümü orada geçirdim. Dondurucu bir soğuk var. Belki kar yok ama gece iliklerine kadar işleyen bir soğuk var ve insanlar o soğukta bekliyorlar.
Bekliyorlar. Nöbet devam ediyor bir yandan da.
Evet. Çünkü şunu söylüyorlar. Yani Dalyan'ın bugüne kadar Dalyan'ın bu zenginliğini, İstisahil'in bu bölgenin zenginliğini asıl anlatan şey de bu zaten. Yani oranın bakirliği, yıllar öncesinde özel çevre koruma statüsü verilmiş ve hiçbir şey yapılmamış oraya, yaptırılmıyor.
Etrafında bu, hiçbir en ufak bir şey yok. Yani yapı anlamında. Evet.
Yıllar önce Dalyanlıların oraya kurduğu barakalar dahi sökülmüş. Tamamen yalın. Sadece orada bir karetalarla ilgili Pamukkale Üniversitesi'nde kamera adıyla işletildiği bir rehabilitasyon merkezi var. Giderken yani o da barakalardan oluşuyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Bu söz konusu işletmeye devrileceği yerler ise aslında en büyük kısım da bu, en önemli kısım. Yani paranın olduğu yer, birkaç tane büfe var ve işletme hakkını elde eden oraya giren insanlardan kişi başı ücret alacak. Kişi dediğimizde burada yılda 300 bin kişiye rastlıyor. Asıl rant da burada zaten. Yıllık oranın cirosu 2013'ün rakamıyla 3,5 milyon lira.
Evet.
İşte dananın kuyruğu koptuğu yerde burası
evet.
aslında.
Yani evet, belli şey, oluyor.
Yani bu 3,5 milyon lira için herkes
bu kavga yani, bunun için veriliyor yani.
Şirket evet. bunun mücadelesini veriyor. Oraya bir sözleşme, ya işin içerisinde çok karışık şeyler de var. Yani o şeyler devredilirken bakanlık ve İl Özel İdaresi kurduğu şirkete devrederken 500 bin liraya devrediyor. Devrettiği şirket yeni Dalçev adıyla başka bir şirkete devrediyor. O şirkete 1 milyon liraya, daha hiçbir şey yapılmadan 1 milyon lira kira sözleşmesiyle, yıllık kira sözleşmesiyle orası veriliyor. Yani daha hiçbir şey yapılmadan kağıt üzerinde 500 milyonluk devletin bir zarara uğratılması durumu söz konusu.
Evet.
Ya yani şimdiden çok kötü kokular geliyor ve orada yaşayanlar, dışarıdan destek amaçlı oraya gelip direnenler bu kokuları almış durumda. Daha ilk hamlesinde orada neler olabileceklerini, gece yarısı araçlarla yasak olan yere girmeleri, yaptıkları bir takım şeylerle neler olabileceğini ipuçlarını verdi ve insanlar bunun tedirginliğiyle orada bekliyor.
Evet.
Bir açıklama bekliyorlar sadece. Burayı yeniden gözden geçireceğiz. Kime verileceği önemli değil. Sadece onların talepleri, yani belediye işletsin, valilik işletsin, bakanlık işletsin, bu doğru. önemli değil. Ama özel şirkete verilmesin. Tek talepleri bu.
Evet. Şimdi tabii şeyi biliyoruz biz artık, yani 12 yılda bunu çok fazlasıyla tecrübe ettik. Sürekli işte böyle muhafazakarlıktan bahseden bir iktidar var ama muhafaza etmeyi hiçbir zaman bilmiyor. Yani muhafaza değil de hep kullanmaya, yok etmeye, talan etmeye yönelik uygulamalar. Yani bu gece yarısı operasyonlarını da çok iyi biliyoruz.
Yırca'dan en son biliyoruz.
En son Yırca'dan.
Çıralı'da geçen sene.
Evet, biliyoruz. Dolayısıyla buradan senin de dediğin gibi bu iyi bir şey çıkmaz. Dolayısıyla burada da mücadeleyi bırakmamak gerekiyor İstitüsü plajına.
Kesinlikle evet. katılıyorum ve hep artık senin de hatırlattığın gibi bu çok önemli. Neden gece yarısı giriliyor? Neden Validebağ gece yarısı beton miktarları giriliyor? Neden
çok
gece
doğru.
yarısı Yırca'daki ağaçlar kesiliyor? Neden Tuzu sahiline gece yarısı giriliyor? Ya bu bizi ürküten bir şey, yani korkutan bir şey.
Çok doğru.
Ya maalesef bütün şeyler haklı çıkıyor, yani bütün korkular evet. haklı çıkarmak için elden geleni yapıyor hem yetkililer
evet.
hem şirketler.
Bu haftalıkta süremizin sonuna geldik. Serkan, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Haftaya görüşmek üzere.
Ekonomi, ekoloji. (Gülüyor)
Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.